haftanın vaazı Allah'ın sözü kesindir. İbraniler bölüm 6 13'ten 20'ye kadar. Evet, kulaklarımızı açalım. Allah bizi konuşmak istiyor bu sabah. Türkiye'de yaşarken ve biraz da burada hep aynı senaryo yaşadık. Anlaşıyorsun bir adamla, yarın falanca saatte falanca yerde buluşalım. Aa olur ya, tamam geleceğim. Adam söz veriyor. Zahmet yapıyorsun, kopuşuyorsun, uğraşıyorsun tam zamanla yetişesin. Bekliyorsun 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 1 saat, 2 saat bekliyorsun, adam gelmiyor. Bir gün sonra buluşuyorsun. Abi ne oldu? Niye gelmedin? Abi benim zaten vaktim yoktu. E madem öyle, niye anlaştın benimle? Niye bana söz verdin? E kırmayayım seni. Değil mi? Maksat bu. O da yaşarken zamanla ben kendim böyle oldum. Sanki öyle bir psikoloji var, öyle bir anlayış var. İnsanı kırmamak daha önemli, ne kadar sözünün sahibi olasın. Ve birçok kişi bu aynı düşünceyi Allah'a karşı sahiptir. Sanki Allah söz verdi mi, sanki o da bize öyle davranırmış. Söz veriyor ama sonra ya olacak ya olmayacak. Öyle bir belirsizlik var, belli değil. E çok şükür ki Allah söz verdi mi, onun sözü kesindir. Bugün bu kuraç verici ayetler okumak istiyorum. Çünkü imanlı hayatımızda buna çok büyük ihtiyacımız var. Sen imanlı hayatına nasıl yaşıyorsun? Bazı kişiler, daha doğrusu birçok imanlı, Bulgaristan'da bunu gördüm, geriye bakıyorlar. Eskiden neymiş? Eskiden Allah çalıştırmış, eskiden mucize olurmuş, eskiden çok sevgi varmış bilmem ne. Sanki bakış hep geriye. Ama bugün istiyorum bu bakışımızı azıcık 180 derece çevirelim ileriye doğru. Çünkü Allah söz verdi mi, biz lazım ona bakalım. Ona bakarak imanlı hayatımızı yaşayalım. Ve bunun için okuyacağım bugün İbraniler mektubundan 6. bölüm ayet 13'ten 20'ye kadar. Ve hiç unutmayalım ki bu mektup kime yazıldı? Bu imanlılara yazıldı. Bunlar hepsi Yahudilikten gelme, Yahudi dininden gelen Mesihçiler, imanlılar. Ama onlar büyük bir baskı altındaydılar. Komşular, akrabalar, etraftaki kişiler hepsi onlara baskı yaparmışlar. Hani İsa Mesih'i bıraksınlar, vazgeçsinler, dönsünler eski sisteme. Kişilere bu lafları kandırmaya çalıştılar. Abi sizin İsa da kimdir ya? Olabilir mi? Baş böyle bir kişiye iman ederseniz. Evet ve bu durumda bu mektubun autoru bize çok büyük kuraj vermek istiyor. Diyor ki Allah söz verdi mi bu kesindir. Okuyorum ayet 13'ten 20'ye kadar bölüm 6. Nasıl da Allah İbrahim'e söz verirken kendi adına yemin etti. Çünkü yoktu kendisinden daha büyük biri onun adına yemin etsin. Şöyle dedi. Seni kesin olarak gittikçe bereketleyeceğim, gittikçe çoğaltıracağım. Ve böylelikle çok şeyler çektikten sonra söz verilen şeyi aldı. İbrahim için konuşuyor. Çünkü insanlar hep daha büyük birisinin adıyla yemin ederler. Yemin onlar için meseleyi kesinleştirir ve bütün tartışmalara son verir. Ve Allah istedi söz edilen şeyin mirasçılarına daha kesin olarak göstersin ki kendi kararı değiştirilemez. Onun için verdiği sözünü yeminle sağlamlaştırdı. Öyle ki değişmeyen bu iki şeyden büyük kuraj alalım. Ve olamaz Allah orada yalan söylesin. Biz zaten ona sığındık. Önümüzü koyulan umuda sıkı tutunalım diye. Bu umut bizim canımıza bir gemi demiri gibidir. Sağlam ve sarsılmaz, perdenin iç tarafına atılmış bir demir. Bizim önümüzden koşan İsa da Melkizedek sırasından bir baş görevli kılındı ve oraya girdi. Bazı sözler bu da İncil'i iyi bilmeyen kişiler için biraz zor gelebilir. Onun için tane tane bu parçalara bakacağız. Ayet 13'ten 18'e kadar görüyoruz büyük bir söz, büyük bir mesele. Allah yemin ediyor. Yemin ediyor. Nerede göreceğin başka bir yerde kutsal kitapta Allah yemin etsin. Niye buna ihtiyaç duydum? Eski antlaşmada bizim imanımız için çok büyük bir örnek var. O da İbrahim'in hayatı. İbrahim'in hayatına baktığın gerek de anlayabilirsin iman nedir. Ve her yerde görüyoruz İbrahim nasıl iman etti? Toplantıya mı gitti? Yoktu toplantı. Yani Allah'ın halkına mı katıldı? Allah'ın halkı yoktu. O daha yaratılmadı. İbrahim herkesin her şeyin babası olduğu için yok kimi katılsın. Tamam mı? Bizim için bugün imanla hayat hep bir gruba katılmak gibi anlaşılıyor. Ama aslında öyle değil. Aslında her bir imanı yalnızdır. Her bir imanlı Allah'ın önünde İbrahim gibi yalnız bu imanlı hayattaki engelleri lazım aşsın yani lazım geçsin. Evet ve İbrahim nasıl imanlı hayat yaşadı? Adım adım Allah onu çağırdı ve İbrahim bir reaksiyon gösterdi. Allah onu yani ona bir hedef koydu ve İbrahim de o hedefe doğru yürüdü, ilerledi. Ve böylelikle imanda büyümeye başladı. Bizim için çok büyük bir örnek imanlı hayat ne demek oluyor? Senin imanlı hayatında bu anlayış var mı? Yoksa senin imanlı hayatındaki anlayış böyle ki hani sanki ben bir bekleme odasındayım, bir çakallıyım, İsa gelsin beni alsın. Ben artık hazır oldum, ben tamam oldum. Sadece yani lazım koruyayım, lazım sadece yani günaha düşmeyeyim. İbrahim için öyle değil. Rab İbrahim'e işler verdi, onu yapsın ve bunlarla imanla olduğunu ispatladı. Tema aynı, bugüne kadar aynı iman budur. Evet. Ve bu da okuduğumuz ayetler, Rab ne zaman yemin ediyor, Rab bu sözleri söyledi, ne vakit İbrahim artık iyice yaşlanmışken, tamam mı? 120 yaşındayken İshak'ı kurban ettikten sonra, yani etmedi ama kalktı kurban etsin, o olaydan sonra Rab bu sözleri söylüyor. Onları okuyoruz Yaratılış kitabında 22. bölümde 16'dan 18'e kadar. Tam olarak okuyalım bakalım. Bu da Rab ne diyor? Rab diyor ki kendi üzerime ant içiyorum, yemin ediyorum. Kendi üzerime. Bunu yaptığın için, yani İshak'ı hazırdın kesesen, bunu yaptığın için biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazla sayılan kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanların kentlerini, kasabalarını mülk edinecek. Soyun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar, bütün halklar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledim. Rab da çok büyük bir yemin ediyor ve diyor ki kendi üzerime ant içiyorum, kendi üzerime yemin ediyorum. Ve bu da söylediği şeyler aslında yeni değil. Rab bu da Sef'te aynı bu lafları yapmıyor. Rab İbrahim'e daha önce de aynı sözleri vermiştir. Yaratılış 12. bölümde ne vakit Rab İbrahim'e çağırdı Ur kasabasından o zaman bile ona bir söz verdi. Çık şimdi kasabadan. Ama ne olacak? Karşılık olarak seni büyük bir millet yapacağım. Yaratılış 15. bölümde artık bayağı sene geçti. 40 seneden fazla geçti. Rab geceleyin İbrahim'i dışarı çıkarıyor. Böyle göke bak, bütün yıldızları say. Ve biz bunu pek anlamıyoruz çünkü bugün kasabalarda her zaman lambalar var, ışık var. Ya da havada işte hep pis olduğu için yani bugün yıldızlar o kadar anlaşılmıyor. Ama eskiden hava temiz olduğu gerek de yıldızlara baktığın zaman bambaşka bir senaryo çıktı. Çok daha parlak idi. Ve Rab bu büyük senaryo İbrahim'i gösteriyor. Ve diyor ki bak yıldızları say bakalım. İşte senin soyun, senin çocukların bu kadar kalabalık olacak. Rab yeniden İbrahim'e söz veriyor. İkinci defa söz veriyor. Ve 17. bölümde ne vakit artık oğlu İsmail biraz büyümeye başladı. Ve ikinci oğlu İshak doğdu. Ve 8. günde diyor onu sünnet edeceğin. Tamam mı? Ve orada İbrahim'e 3. defa bir söz veriyor. Yani gelecek şey için bir vaat ediyor. Ve diyor ki senin adını değiştireceğim. Artık Avram olmayacaksın, İbrahim olacaksın. Karında Saray değil, Sarah olacak. Yani sanki bu ad değiştirmekle istiyor göstersin ki bu olay olmuş bitmiş gibi. Tamam mı? Ne zaman ad değişiyorsun? Bir şey kendin yaşadıktan sonra. Ama Rab ad değiştiriyor, bu da hiçbir şey olmazken, olmamıştan önce. Çünkü istiyor söylesin ki, benim verdiğim söz o kadar kesin, sanki olmuş bitmiş gibi. Onun için adlarınızı değiştiriyorum. 3 defa Rab söz verdi. Üç defa söz verdi. Ve İbrahim bu söze dayanarak harekete geçti. Allah konuşuyor. Git, yap, et. Ondan sonra bunu sana vereceğim. İman budur. Tamam mı? Ancak iman öyle oluyor. Allah önce söz veriyor, sonra insan ona dayanarak hareket ediyor. Birçok kişi bunu anlamıyor. Ne zaman Allah söz vermedi, iman diye bir şey yok. Tamam mı? Allah konuşmadığı yerde sen aslında iman edemezsin. Çünkü iman demek bir kişiye inanıyorsun. Ama o konuşmadıktan sonra yok neye inanasan. Evet. Birçok imanlı bunu anlamıyor. Onlar sanıyor ki iman demek kendi kendini kandırma gücü. Dünyanın en büyük kilisesi Güney Kore'de bulunuyor. Ve onların pastoru Paul Yonggi Cho adında çok meşhur bir pastor idi. O böyle kitaplar yazıyor. Bu fikir bütün dünyaya yayılmış. Ve diyor ki iman diyor aslında neutralno bir güçtür. Yani bir kuvvettir. Kim isterse o kuvveti kullanabilir. Bunu iyilik için kullanabileceğiz, kötülük için de kullanabileceğiz. Sen hayal ettin mi ve yeterince güçlü hayal ettin mi, hayal ettiğin şey olacakmış. Böyle konuşmakla sanki İsa Mesih'in inancının temelini kazıyor, yok ediyor. Çünkü diyor ki herkes iman edebilir. Yani Budistler de, Allahsız kişiler de iman edebilir. İsa lazım değil. Hatta öyle bir örnek verdi. Sen Allah'tan bir tekerlek mi istiyorsun? Hayır, öyle değil. Tam olarak göstereceğin, söyleyeceğin nasıl bir şey? Ne kadar büyük, ne kadar boy, tamam mı? Kaç sol tekerlekleri var, hangi boya, hangi renk istiyorsun? Ama kafanda bunu canlandırdın mı, senin olacakmış. Ve birçok kişi bugün bu yanlış, bu sahte öğretişe aldanıyorlar. Ve diyorlar ki, kendi kendimi yeterince kandırdım mı, o vakit istediğim şeyi alacağım. Bu arkadaşlar büyücülüktür. Bu iman değildir. İman, bunu da görüyoruz. Allah konuştuğu gerekte kişi iman edebilir. Ama tabii ki bunu anlamak için lazım önce bilelim. Rab ne konuştu ya? Sen Rab'in sesini işitmedin mi? Rab'in konuştuğunu iyice bilmedin mi? Neye dayanarak iman edeceksin? İman değil bu. Aynı biçimde birçok kişi kendini kandırıyor. Ben şimdi hastalandım. Çok kötü bir hastalık var bende. Ve yeterince iman ettim mi? Yeterince yani kendi kendimi kandırdım mı? Onların anlayışına göre bu hastalık geçecek. Arkadaşlar bu Allahsız bir iman. Bu Allahsız bir inanç. İncil'e dayanmayan bir şey. Hayır. Her zaman sıra aynı. Rab konuştuğu gerekte biz bunu imanla kabul ediyoruz. Ve bu kabul etmek aslında imandır. Evet, biz lazım öyle yaşamayı öğrenelim. Allah'ın sözüne güvenerek yaşamayı öğrenelim. Ve bakarsak, iman etmek her zaman bir risktir. Büyük bir risktir. Değil mi? Sen var mısın? Yani Allah'ın sözü herhangi bir riske girdin mi hiç? Hazır mısın Allah'ın sözüne itaat etmek için bir riske girersen? Biz konuşuyoruz, çok güzel burada okuyoruz İbrahim neler yapmış. Nereye etmiş, iman etmiş. Hatta Paulus defalarca diyor ki, İbrahim iman etti ve bu iman ona doğruluk sayıldı. Yani imanla sanki kurtuldu. Ama peki, o kadar kolay değil. İbrahim bu anda, Rab konuştuğu anda neredeydi? Kendi memleketinden 2000 kilometre uzak. O zaman Rab konuştu. Kendi kasabasında konuşmadı. Ve İbrahim lazımdı bu adımları atsın da bu yani iman meselesi, güven meselesi olsun. Evet ama bugün meselemiz burada Rab yemin ediyor. Rab yeminle konuştu İbrahim'e ve buna bakmak istiyoruz. Niçin bunu yaptı? İnsanın imanı zamanla hep zayıflıyor. Öyle değil mi? Hep daha zayıflıyor. Sen kendin eğer birkaç sene imanlıysan buna şahitsin. Yok mu senin hayatında şüphe zamanları? Yok mu senin hayatında öyle zamanlar baştan çok hızlı iman ediyorsun, güveniyorsun Rab'be ama sonra kişiler bu mu? Böyle yani senin imanını sanki zayıflıyorlar. Sanki bir törpü alıp milimetre milimetre böyle erittirmeye çalışıyorlar. Ve onun için bizim imanımız hep zayıflayacak. Hep lazım bir şey onu kuvvetlendirmek için. Ve Rab bu mesele için İmanlı'ya tekrar ve tekrar konuşuyor. Yaratılış 12. bölümde İbrahim'e rüyada konuşuyor. Ve burada anlıyoruz ki Rab nasıl İmanlı'ya konuşuyor. İbrahim'e rüyada konuştu. Çünkü başka metot yoktu. Yoktu daha kutsal bir kitap. Yoktu daha başka imanlılar kimin ağzında konuşsun. Kaldı sadece rüyada ona konuşsun. Evet, bugün başka. Bugün Allah'ın sözünü, Allah'ın vaatlerini nereden öğreniyoruz? En birinci yerde kutsal kitapta. Çünkü orada Allah'ın kendisi konuşuyor İsa Mesih'le İncil'de. Ve İsa Mesih apostollarını seçti. Benim sözlerimi onlar yazacak. Hatta diyor ki, onlara kutsal ruhumu verdim, benim sözlerimi hatırlasınlar. Orijinal mı? Yazsınlar. En birinci yeri lazım alışalım, Allah bizi konuşsun İncil'den. Bunu alışmadıysan çok fena yanlış yola sapabilirsin. İkinci yeri, ikinci derece olarak Allah konuşuyor başka kardeşlerle. Çünkü o istemiyor her bir imanlı yalnız uğraşsın. Hayır, o bir, her bir imanlıya kardeşler verdi, kız kardeşler verdi. Öyle ki hani hep birlikte uğraşalım bu imanlı yolunda. Ve aynı zamanda Rab onlarla konuşuyor. İkinci stepen budur. Rab konuşuyor başka kardeşlerle. Eğer birinci metotla olmazsa, İncil'den sana konuşamazsa ve ikinci metotta olmazsa, eğer kardeşlerle konuşmazsa sana, üçüncü bir metot kaldı. O da İbrahim'e gibi rüyada. Ama bu son metot. Sen Allah'ın sözünü İncil'e güvenmezsen, ona kulak asmazsan, o zaman Rab lazım kardeşlerin ağzından sana konuşsun. Eğer onları da seslemezsen ya da kendini öyle uzaklaştırmışsan, yani başka kardeşlerden bana kimse laf geçiremez, o zaman Rab nasıl konuşacak sana? Gittikçe yollar daralıyor ve en sonunda kalıyor rüyalarda sana konuşsun. Maalesef birçok imanlı bunu anlamıyorlar. Sanıyorlar ki, aa Allah bana rüyada konuştu, büyük bir şey. Ya arkadaş, madem Allah bu işi yapmak zorunda kaldı, madem senin kulakların o kadar tıkalı, başka türlü akılanmıyorsun, utan. İmansız olarak, yani Allah'ı tanımayan kişiler elbette Rab böyle konuşacak çünkü başka yol yok. Ama imanlı lazım değil bu takım. İkinci olayı görüyoruz Yaratılış 15. bölümde. İbrahim kurban kesti. Rab ona buyurdu. Bana kuşlar diyor ve koyun kes. Onların cesetlerini yar ortadan, sağda ve solda böyle bir pateka yap ve ben o patekanın içinden geçeceğim. Rab kendini burada geceleyin bir ateş gibi gösterdi. Evet. Ve İbrahim Rab'e itaat etmişti. Ama sonra ağlaştı. Sen bana çok güzel söz verdin. Çok büyük halkım olacak. Ha, bir tane çocuğum bile yok. Nasıl olacak bu halk? Evet. Ve Rab orada ikinci defa bu vaadi, bu sözü tekrarlıyor. İbrahim burada zaten ikinci olarak bir adım atmıştı. Rab'i zaten sesledi ve Rab sesleyen kişilere ikinci defa konuşuyor, onlara kuraj veriyor. Bu dersi alıyoruz buradan. Sen Rab'a alışık değilsin kulak vermeye, kulak asmaya. Nasıl sana konuşacak ikinci defa? O konuşuyor, sen boş veriyorsun, sen bekliyorsun bir daha mı konuşsun? Hayır. İbrahim ilk önce Rab konuştuğu gerekti, itaat etti. Her şeyi yerine getirdi, yaptı, etti. Ondan sonra Rab ikinci defa konuşuyor. Evet. 17. bölümde Rab bir nişan verdi. Her daim Rab İbrahim hatırlatsın. O da sünnet meselesi. Her gün kendine bakarken sanki bu antlaşmaya aklına getirdi. Rab nasıl ona söz verdi? Ben seni büyük bir halk yapacağım. Her gün İbrahim bunu aklına getirdi. Çünkü bir nişan bıraktıydı bedenin üzerine. Evet. Bugün Rab İsa bize de nişan bıraktı. İki tane. Vaftiz ve Rab'in sofrası. Ve biz bunu yaparken Rab'in sözünü, Rab'in vaadini hatırlıyoruz. İmanımızı kuvvetlendirmek için bunu yaptı. Evet, sen de Rab'in sesini kulak verdin mi? O da senin imanını kuvvetlendirecek. Sana kuraj vermek için sana konuşacak. Ve şimdi hayatının sonunda, İbrahim'in hayatının sonunda, bu kurban olayından sonra İbrahim'e en büyük bir kuraj verdi. Yemin etti. Madem diyor, bunu yaptın, onun için yemin ediyorum artık. Allah yemin etsin. Böyle bir şey nerede gözüktü? Var mı duydunuz? Herhangi bir başka olayda Allah yemin etsin. Ama İbrahim Rabb'e ne kadar itaat ettiyse Rab da ona o kadar fazla ve o kadar kesin konuşuyor. Ve en büyük itaat yaptıktan sonra Rab ona en büyük yemin veriyor, en büyük garanti veriyor. Hayatın sonunda İbrahim'e en büyük biçimde söz veriyor, yeminle. Aslında Rab'bin ihtiyacı yok, yemin etsin, kendine inandırsın. Ama İbrahim'in ihtiyacı vardı. Değil mi? Biz hep yapıyoruz, kendimizi inandırmak için yemin yapıyoruz. Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok ama İbrahim'in ihtiyacı vardı. Rab kendini sanki o kadar alçaltırıyor, bir insan gibi konuşuyor. İbrahim onu daha iyi anlayabilsin diye. Evet. Biraz bu yemin meselesine bakalım. O zamanlarda yeminleri nasıl anlardılar? Yemin aslında nedir? Hatta burada hani okuduğumuz ayetlerde yazıyor. Yemin onlar için meseleyi kesinleştirir. Diyelim bir meselede kuşku var, şüphen var. Acaba öyle mi, değil mi? Belli değil. Birisi sana bir şey söylüyor, sonra başkası gelip başka bir şey söylüyor. Kime inanacaksın? Ama yemin edildi mi daha fazla konuşmaya gerek yok. Sanki bir vallahi bile öyle dediniz mi? Ne oluyor? Sanki tema kesiliyor. Allah beni çarpsın dedin mi? Yemin ettin mi? Ne oluyor? Artık sanki bu tartışmaya bir son veriliyor. Ayeti böyle yazıyor. Bütün tartışmalara son verir. Kişiler ne kadar kavga ettiyseler de yemin ettikten sonra herkes susuyor. İnsanlar hep daha büyük birisinin adıyla yemin ederler. Böyle yazıyor bu ayette. Çünkü yemin aslında nedir? Sen daha büyük bir güce yalvarıyorsun. Onun ismi çok önemli. Ve Rab diyor ki, İsrail halkı benim adımda yemin etsin. Yemin etmekle öyle gösteriyorlar, biz Rab'den, Yahve'den korkuyoruz. Bizim Tanrımız, Allah'ımız O'dur. Başka halklar, başka adlar kullanırdılar. İşte Zeus beni çarpsın derdiler Grekler. Ama İsrail halkı lazımdı Rab'in adıyla yemin etsin. Hep daha büyük birisinin adıyla yemin ederler diyor. Sen daha büyük bir gücü yalvarıyorsun ve sanki öyle bir anlaşma yapıyorsun. Benim söylediğim doğru değilse bana ceza ver. Beni çarp, beni öldür. Senden daha küçük birisinin adına yemin edemezsin. Çünkü senden daha küçük bir kişinin gücü yok sana bu zararı versin. Onun için diyor hep daha büyük birisine yemin ediliyor. Bir örnek mesela İlyas ve Elişa'nın zamanında Kral Ahab ve onun kötü kraliçesi İzebel vardı. Ve görüyoruz nasıl bu kraliçe İlyas'a 2. Krallar 6. bölümde yemin ediyor. Tamam mı? İlyas yaptığı üzerine. Çünkü İlyas bu sahte peygamberlerle karşılaştı. Hepsini bir günde yendi. Hatta buyruk verdi onları öldürsünler. Ve bunların ölümünden sonra kraliçe kudurdu. Ve şöyle diyor. Eğer bugün Şafat oğlu Elişa'nın başını yerinde kalırsa Tanrı bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. Görüyor musunuz? Yemin ediyor. Kendi kendine lanet getiriyor. Eğer bunu, yani bu doğru değilse acık yani benim hayatımı alsın. Evet. Peki biz imanlı olarak yemin edelim mi, etmeyelim mi? Bu aslında konuştuğumuz tema değil ama Allah gibi biz yemin edelim mi? Biz alışıkız, yemin kötü bir şey. O zaman nasıl Allah yemin edebilir? Biz imanlılar başka durumdayız. İnsan olarak başka durumdayız. Okuyoruz Matta 5, 33'ten 37'ye kadar. Ve işittiniz bizim dedelerimize nasıl denildi. Yalan yere yemin etmeyeceksin. Ama Rabb'e ettiğin yeminlerini yerine getireceksin. Ama ben size diyorum hiç yemin etmeyin. Ne gök üzerine, orası Allah'ın kral iskemlesidir. Ne yer üzerine, o onun ayaklarının basamağıdır. Ne de Yeruşalim üzerine, orası büyük kralın yani Mesih'in kasabasıdır. Kendi başının üzerinde de yemin etme. Çünkü saçının tek bir telini bile ne beyaz ne de kara yapabilirsin. Öyle değil. Sizin lafınız olsun evet mi? Evet ya da hayır mı? Hayır. Ondan ötesi şeytandandır. Evet. İsa burada 3 sebep sayıyor. Neden imanlı yemin etmesin? Birincisi diyor ki yemin demek yalan söyledi mi Allah senden bir şey alacak. Değil mi? Yani nasıl diyorlar? Kızanım ölsün. Öyle değil mi? Ne demek bu? Ben şimdi burada yalan konuştum. Allah benim sahip olduğum şeyi benden alsın. Ya da en kötüsü canımı alsın. Ama İsa burada diyor ki, sen zaten hiçbir şeye sahip değilsin ki Allah onu alsın senden. Kızan mı? O senin değil. O Rabbin. Canın mı? O senin değil bile. O da Rabbindir. Kimin malını kimi veriyorsun sanki bu yemin etmekle? İsa diyor, gök üzerine yemin etmeyin. Yahudiler bu lafı kullanırdı yani. Kullanırdılar. Gök üzerine yemin ediyorum. Boş bir şey. Gök senin mi? Hani sen mi kaybedeceksin onu? O Allah'ın da diyor. Yer üzerinde. O da senin değil. Yeruşalim üzerinde. O senin kasaban mı? Hayır, o Mesih'in kasabası. Hatta diyor en prost başın üzerinde. Benim kafam üzerinde, hayatım üzerinde. Ama İsa diyor ki, sen bir tarlaya ne istersen ekebilirsin ama kendi kafana bile saçlarını kontrol edemiyorsun. Yani İsa burada bir maytap bile yapıyor. Nasıl? Kafanın üzerinde mi? Saçlarını bile kontrol edemiyorsun. Ne kaldı bütün kafanı, bütün hayatını? Birincisi bu. Yemin etmek, yani bir mal alacak senin ama İsa diyor ki zaten senin hiçbir şeyin yok ki. İkincisi, yemin eden kişi çoğu zaman Allah'ın adını boşa ağzına alıyor. Ve Musa'nın 3. buyruğuna göre ne diyor? Allah'ın adını boş yerine almayacaksın. Yani bu bize yabancı geliyor. Çünkü Müslümanlık da çok ters, çok bambaşka düşünüyorlar. O da gene ne kadar fazla Allah Allah Allah Allah dersen iyiymiş, güzelmiş. Kişilere bir örnek bırakırmışsın, yani ibret bırakırmışsın. Rab gene başka konuşuyor kutsal kitapta. Hayır, benim adım kutsaldır. Onu sanki krayno, yani son çağrıda benim adımı kullanacağım. Boş yere kullanma. Ama yemin eden kişi Allah'ın adını sakız gibi aslında çiğniyor. Öyle değil mi? Her bir şey için Allah'ı katıyorsun. Vallahi billahi sonra tillahi bilmem ne Allah aşkına diyorlar. Bırak şimdi diyor. Bak şimdi Allah'ı kattım. Ne demek? Yani böyle yapmakla sen Allah'a saygı getirmiyorsun. Onun adını banano yapıyorsun. Sanki gündelik bir sakız gibi çiğniyorsun onun adını. Evet. Ve aslında böyle konuşan bir kişi Allah'tan korkmadığını gösteriyor. Allah'ın adı kutsaldır. O kadar kutsaldır. Hani biz onu çok seyrek ve büyük saygıyla anıyoruz. Yahudiler İsa'nın zamanında zaten Allah'ın adının yerine gök derdiler. Allah'ın adı gök değil ama mesela kaybolan oğul Luka 15'te babasına dönerken ne diyor? Babam, göke karşı ve sana karşı günah işledim. Nasıl göke karşı? İstiyor söylesin Allah'a karşı. Ama Allah adı Rab, Yahve adı o kadar saygı görüyor ki, o kadar kutsaldır ki onun yerine gök derdiler. Bugüne kadar Yahudiler başka Haşem diyorlar. Haşem Yahudice, İbranice o at demektir. Yani demiyorlar Allah cezanı versin. Haşem sana ceza versin. O at sana ceza versin. Hepsi gösteriyor Allah'ın adı kutsaldır. İkinci sebep bu. Ve İsa diyor ki madem öyle hiç yemin etme. Çünkü Allah'ın adını boşa ağza almış oluyorsun. Üçüncü olarak ve bu bence en büyük sebep, yemin eden kişi kendi kendini aslında zaten bir yalancı olarak tanıttırıyor. Ne gibi? Tam tersi, yani sanki diyoruz, sanki düşünüyoruz yemin eden bir kişi çok gerçekçi. Tam tersi. Azıcık düşünürsen, İsa burada diyor ki, kimin karakteri öyle ki hep lazım yemin etsin, o gösteriyor kendini bir yalancı gibi. Demek normal konuşmalarda yalan söyleyebilirsin. Allah'ı katmadın mı, yemin etmedin mi, yalan söyleyebilirsin. Ama yemin ettiğin zaman lazım hakikati konuşasın. Değil mi? O anlayış var. Kim öyle yaşarsa sanki el altında demiş oluyor ki ben normal olarak yalancıyım, yalan söylüyorum. Doğruyu söylemek için lazım yemin edeyim. Ve yemin etmediğim zaman da yalan söylüyorum. Yani bu haberi, bu duyguyu bırakıyor başka insanlara. Ve İsa istemiyor onun insanları, onun öğrencileri öyle tanınmış olsunlar. İsa kendi öğrencilerine diyor ki, sizi öyle tanımasınlar. Ama İsa istiyor ki ona iman edenler hakikatçi olarak bilinsinler. Evet mi evet, hayır mı hayır, o kadar. Mahallede yok mu aynı anlayış? Kim bunu söyledi? Falanca kişi Ahmet. Aa, onu bırak o yalancı. Ama yemin etti. Ha. Ne demek? Şimdi yemin etmekle yalancılıktan çıktı mı? Karakteri değişti mi? Ama Rab istiyor ki imanlılar öyle bilinsin ki kendini mahallede öyle bir at yapsınlar ki aa kim bu? O mu Ahmet? Aa o Mesihçi. Madem Mesihçi bunu dedi o zaman doğrudur. Rab istiyor o derece gelelim. Onun için şimdi anlıyoruz yalan ne kadar fena bir şey. Çünkü sanki dışarıda kendimizi düşürüyoruz. Aynı zamanda bütün Mesih'in bedeninin topluluğunda adını düşürüyoruz. Ve zamanla bütün mahallede biliniyor ki aa bırak Mesihçi onlar hepsi yalancı. Açıklama 3.14'te çok ilginç bir şey. İsa Mesih kendini Laodikya kasabasında tanıttırıyor. Ve diyor ki Laodikya kasabasındaki topluluğun meleğine yaz. Amin olan, sadıkan ve hakikatçi olan, Allah'ın yaratılışının başı olan şöyle diyor. Amin olan. İsa diyor ben aminim. Bu da amin değil duanın sonunda bir laf olsun. Bu da bu amin sözü İsa'nın adını gösteriyor. Çok ilginç. İsa'nın adı amin. Senin adın ne? Amin. Nasıl? Amin demek emin olmak. Amin demek bu böyledir. Kesin konuşmak. Yalansız, yeminsiz. Evet. Ve 2. Korintliler 1, 19 ve 20 aynı temayı okuyoruz. Ben, Silvanus ve Timoteus sizin aranızda Allah'ın oğlunu anlattık. Ve o hem evet hem hayır değildi. Onda sade evet vardı. Çünkü Allah'ın ne kadar vermiş olduğu sözleri varsa onlar hepsi onun oğlunda evet oluyor. Biz de onunla Allah'ın şanı için amin diyoruz. Madem İsa'nın adı amin, o zaman biz de birer amin olalım. Bizim sözümüz 100% güvenilir olsun. Kişiler desinler ki madem o imanlı onu konuştu demek doğrudur. Evet şimdi bu biraz bir ekskurs idi. Dönüyoruz asıl temamıza. Bu da mesele olmuyor. İmanlılar yemin etsinler. Bu da Allah'ın kendisi yemin ediyor. Evet. Allah'ın kendisi yemin etti ki İbrahim'e verilen söz ona daha kesin olsun. Daha büyük bir umut olsun. İkinci bir tema görüyoruz ayet 18'den 20'ye kadar. Bir daha okuyorum. Biz zaten ona sığındık. Önümüze koyulan umuda sıkı tutunalım diye. Bu umut bizim canımıza bir gemi demiri gibidir. Sağlam ve sarsılmaz perdenin iç tarafına atılmış bir demir. Bizim önümüzden koşan İsa da Melkizedek sırasından baş görevli kılındı ve oraya geldi. Evet, imanın umudu için bu da konuşuyor. Birincisi diyor ki biz Allah'a sığındık. Sığınmak ne demek? Sığınmak demek sen korkunçluktan kaçıyorsun güvendiğin bir yere. Yağmur yağıyor, tolu yağıyor. Ey, nereye sığınayım? Buluyorsun kendini kuru bir yer. Ya da savaştayken kendi evini bırakıyorsun. Ve bir bunkere sığınıyorsun. Çünkü biliyorsun evin o kadar sağlam değil. Bir bomba düştü mü orada öleceksin kendi evinde. Ama bunker, bunker yani 1 metre, 2 metre beton var. Bombalar da düşse, sarsılsa da ölmeyeceksin. Güvenli bir yere gidesin. Bizim büyüklerimiz 2. Dünya Savaşı'ndan anlattırıyorlar. Nasıl yani alarma geldi mi, uçaklar yaklaştı mı kasabaya, herkes panik içinde kendi evinden çıkıp en yakın bunkere sığınırdı. Kaç kişi bu yolda öldü? Çünkü yetişemediler bunkere. Evet, ama bunkerin içinde senin hayatın sağlam, güvenilir bir yerde. Ve bu da yazıyor ki, biz zaten ona sığındık. Dışarıda korkunçluk var. Biz Mesih'e, biz Rab'e sığındık. Tabii ki iyi karar vermek lazım. Senin sığındığın yer sağlam değilse o da perişan olacaksın. Nereye sığınacaksın? Yani güvenilir sağlam bir yer lazım olur. İnsan bu hayatta karar vermeli nereye kaçsın? Daha büyük bir insana mı? Kötü ruhlara mı? Yoksa Rab'e mi? Değil mi? Biz kime güveniyoruz? Daha büyük insanlara mı? Paraya mı? Ruhlara mı? Kötü ruhlara mı? Bir başına bir şey geldi mi? Sen baş edemiyorsun gidiyorsun büyücüye. Yani ona sığınıyorsun. Yoksa Rab'e mi? Ve Rab'e sığınmak için iman lazım. Rab'e sığınmak için onun sözüne güvenmek lazım. Okuyorum Mezmur 9 ayet 9 ve 10. Rab ezilen kişi için bir sığınacak yerdir. Sıkıntı günlerinde koruyan bir kaledir, bir krepostur. Adını tanıyanlar sana güvensinler. Çünkü seni arayanları seni terk etmesin ey Rab. Ve gene Mezmur 46, 1'in 3'e kadar. Allah bizim sığınacak yerimiz ve gücümüzdür. Sıkıntıda yardımı hiç eksik olmaz. Bunun için biz korkmayız. Yeryüzü alt üst olsa da, Balkanlar denizin bağrına devrilse de, denizin dalgaları bağırıp kaynaşsa da, onların kabarması ile Balkanlar titrese de. Sen böyle haberler gördüğün zaman, falanca yerde depremler, zelzeller olmuş. Japonya'da tsunami olmuş. Büyük yani kasabalar yok etmiş, gitmişler. Büyük uraganlar, fırtınalar olmuş. Bir başka ne kadar su almışlar. Bütün bunları işittiğin zaman korkacaksın mı? Elbette korkacağız. Elbette korkunç şeyler. Ama bizi koruyan nerede? Ancak bir yer var diyor. Allah bizim sığınacak yerimiz ve gücümüzdür. Evet, ona sığınmak lazım. Her bir durumda ona güvenmek lazım. Kolay değil. Daha fazla görünen şeylere güveniyoruz. Daha fazla yakın şeylere güveniyoruz. Zaten bunun için Yeşaya 31 ayet 1'de şöyle konuşuyor. Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin, atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına, kalabalık atlılara güveniyorlar. Ama İsrail'in kutsalına, Rab'be güvenmiyorlar. Rab'be yönelmiyorlar. Evet, Yeşaya bunu yazdı kendi kralına. Kendi kralına ve diyor ki, sen bir hangi bir korkunçluk gördün mü, sen nereye kaçıyorsun? Hemen kaçıyorsun Mısır'a. Tabii bugün aynısını görüyoruz. Kişiler zor gördü mü, en birincisi gurbete gitmek. Sanki orada çağrı, kısa bir çağrı var. Ben demiyorum herkes kötü yapıyor ama ilk refleks bu. Zor cazın var mı, ağabey git gurbete. Uğraşmıyoruz Rab'be danışmaya. Uğraşmıyoruz ondan yardım beklemeye. Uğraşmıyoruz sanki yani bu ayetleri ciddi almaya. Mısır'a mı? O zamanki Mısır bugünkü Avrupa devletleridir. Herkes oraya kaçardı refleks olarak. İbrahim kıtlık zamanında nereye kaçtı? Mısır'a kaçtılar. Meryem ve Yusuf nereye kaçtılar? İsa'yı korumak için gene Mısır'a kaçtılar. Bu sanki en güvenilir bir yeridir. Ama Rab diyor ki, vay haline bu kişiler kim en birinci onu düşünüyor ama Rab'be dayanmıyor. Evet. Rab diyor ki böyle yapmakla umudumuz daha sağlam olsun. Umut kalıcı üç şeylerden biridir. Biliyor musunuz? 1. Korintliler 13 ayet 13'te Pavlus şöyle diyor. Şimdi kalıcı olan üç şey var. İman, umut ve sevgi. Umut sanki imanla hayatımızın benzinidir. Onsuz bir şey başlayamayacağız. Köylü umutla tarlaya ekiyor. Değil mi? Ektiği gibi ne oluyor? Bu kadar para vermiş tohumlara, gübreye bilmem ne. Atıyor bunu toprağa. Ve ne oluyor? Sanki yok oluyor. Ama bir umut var onda. Çünkü o görmüş, defalarca görmüş. Bu tohumu bu toprağa attığım gerekti. Bayağı ay sonra büyük bir karşılık alacağım. Değil mi? İşçinin umudu var. Sen yok mu oldu? Yeni bir işe dalıyorsun. Bir ay işliyorsun. Ne oluyor? Bir ay para almıyorsun. Zor günler değil mi? İlk haftalar yeni bir işte. Ama umut var. Çünkü biliyorsun hop ayın sonunda aylık alacağım. Bir umutla çalışıyorsun. Askerlik yapan askeriye daldığı zaman biliyor ki hayat boyunca asker kalmayacağım. Gün bitecek. Bir gün bitecek bu askerlik. Umut yoksa insan kendi kendini öldürüyor. Hiç umudu olmayan kişi kendini intihar etmeye, yok etmeye kalkıyor. Evet. Ama istiyorum bu umut lafı iyice anlayalım. Çünkü aynı söz iki anlam taşıyor. Dünyaca umut ve imanlının umudu var. Dünyadaki kişiler umut hep belli olmayan bir şey olarak tanıyorlar. İnşallah olacak. Eh Allah kerim. Ne demek bu laflar? İnsanda soluk kaldıkça umut kesilmez. Değil mi? Böyle çok büyük laflar kullanıyoruz. Çünkü insan bilmiyor ne olacak. Sanki umut bilmediğin gerekti. Umut ediyorum diyeceksin. Yarın pek ne çıkacağız? Yağmur yağmasın. Umut ediyorum yağmasın. Ne demek bu? Sanki emin değilsin. Ama imanlı umut sözünü öyle kullanmıyor. Hayır, başka. İmanlı umut sözünü öyle kullanıyor. Sanki ne olacağını bilerek, madem biliyorum ne olacak, onun için onda bir güç var, dayansın. İmanın umudu da inşallah kalmaz. İmanlı umut ediyorum dedi mi, bekliyorum demek. Biliyorum ne olacak ve bekliyorum. İmanın umudu, bu da diyor ki, bir geminin demiri gibi. Bakın bir daha okuyorum. Evet, bu umut bizim canımıza bir gemi demiri gibidir. Büyük demirler var gemilerde. Bulgarca kot var değil mi? Onu attığın zaman bu ne yapıyor? Onun ucu sivri olduğu vakitte denizin dibinde kum var ve o kuma saplanıyor. Ve o kadar bir güç oluyor ki hani bu kocaman gemiler bile hani 300 metrelik gemiler bile duruyor. Tamam mı? Artık sağa sola salınmıyorlar. Sağlam duruyorlar. Bu kot var, bu gemi demiri bu demektir. Ve şimdi diyor ki bu umut bizim canımıza bir gemi demiri gibidir. Sağlam ve sarsılmaz. Perdenin iç tarafına atılmış bir demir. Nasıl? Bu perde. Perde bu gösteriyor eski antlaşmadaki kutsal yeri. Kutsal yeri yani bölerler kutsal ve en kutsal yer. Ve bunların ortasında bir perde var idi. Bu perde yani sanki geçilmez bir sınır idi. Sadece senede bir kere bir insanın izni vardı. Oraya geçsin. Ama şimdi burada diyor ki bizim de bu perdenin içine atılmış bir demir gibidir. Ne istiyor söylesin? Bu tabii ki İsa'nın görevini anlattırıyor. İsa bu demirdir. Bu kotvadır. Ve denizci onu atıyor. Nereye? Perdenin iç tarafına. Evet. Bir imanın umudu bir geminin demiri gibidir. Fırtına olunca rüzgar gemiyi istediği gibi sürüklüyor. Bu da demir İsa'nın kendisidir. O perdenin iç tarafına atıldı. Ve bu da konuşuyor bu perdenin iç tarafı değil yeryüzündeki Allah evinin ama gökteki Allah evinin. Göktedir. Asıl Allah evi yeryüzünde değil göktedir. İsa oraya girdiği gerekti ki bu, şu anda orada bulunuyor. Dakika orada görev yapıyor. O her isteyen imanlıya öyle bir kotva gibidir. Öyle bir demir gibidir. Ve kim isterse, kim bunu imanla kabul ederse kendini ona bağlayabilir. Tamam mı? Biz ona tutunarak fırtına içinde, hayatının yani zorlukların içinde sağlam duruyoruz. Evet, umut tadır o demiri bağlanan kalın bir ip gibidir. Ne zaman İsa'nın oraya girdiğini görüyoruz, emin olabiliriz ki biz de oraya gireceğiz. Denizciler bu kotvayı, bu demiri iki türlü atıyorlar. Bazen arkaya atıyorlar ve fırtına içinde hani sağlam durmak için onu yapıyorlar. İsa diyor bize fırtınalar da hayatının zor günlerinde öyle sağlamlık verebilir. Bizim imanlı gemimiz sağa sola sürüklemesin, duralım. Ama bazen gemiciler bunu ön tarafa atıyorlar. Ne kadar güçleri varsa hani kaç metre mümkünse bunu öne atıyorlar. Ondan sonra o kuma saplandı mı? Ne yapıyorlar? Ve vintler hani çekerek ya da el gücüyle çekiyorlar ve gemiyi o posokaya doğru çekiyorlar. Nerede? Bu demir toprakta duruyor. Ve böylelikle zor günlerde bile hareket ediyorlar. Ve aslında bu benzetme, bu şu anda okuduğumuz benzetme budur. İsa Mesih sanki öne atılmış bir demir gibidir. O göke atıldı. O şu anda perdenin arkasında, babasının yanında gökte duruyor. Ve imanlı buna tutunarak kendini çekiyor. Tamam mı? Çünkü o demir sanki sağlam bir yere saplandı. İsa Mesih orada sağlam bir yerdir ve biz ona sığınabiliriz. İsa bizim önümüzde koşandır. Madem o yarışı bitirdi, biz de onu bitireceğiz. Yeter ki o demiri bağlanalım da başka bir şey değil. Rab bize güç versin, Rab bize anlayış versin. Biliyorum imanlı hayatımızda türlü çeşit zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama olmuyor, biz geri bakalım eskiden neymiş. Hayır, ileri bakalım. Önümüzden giden biri var diyor. Önümüzden koşan biri var. İsa şu anda diyor, Melkizedek'in sırasından bir baş görevli. Eskiden Levi'nin cinsinden, Harun'un soyundan gelen baş görevliler var idi. Ama eski antlaşmada bile Rab söz verdi. Bir kişi gelecek, o yeni bir çeşit, başka bir cinsten gelen baş görevli olacak ve bu konuşuyor İsa Mesih için. Biz ona tutunduk mu, kendimizi ona böyle bağlandık mı, hem sağlam duracağız hem de ona doğru ilerleyeceğiz. Sırap sizin olsun.